Zırvaizm kanalının hazırlayıp sunduğu Darphane Podcast serisine hoş geldin. Bu yayını zırvaizm.com adresine gidip görsel ve yazılı kaynaklarıyla bulabilir, video olarak izleyebilir, ardından da yorum bırakabilirsin. Ve yeni yayın yayınlanır yayınlanmaz haberdar olmak için mail listeme katılabilirsin.
İş adamı mallarını ona kaptırmamak için kiralık katil tuttu ama işler öyle bir karıştı ki gerilim filmlerine taş çıkarttı.
Ne haber, nasılsın? Ben bu aralar pek iyi değilim. Sağlık sorunlarım var ve o sorunlarla boğuşuyorum. Umuyorum ve istiyorum ki yakın zamanda düzeleceğim ve iyileşeceğim. Aynı zamanda sana anlatmak istediğim o kadar çok şey var ki kendimi mikrofonun başına geçmekten alıkoyamadım. Bugün sana taşeronluğun yani üstleniciliğin nasıl ortaya çıktığını, tarihsel kökenlerini ve bugün içinde yaşadığımız toplumda karşımıza nasıl çıktığını anlatacağım. Gel birlikte bakalım taşeronluk nedir ve taşeronculuğa nasıl kurban gidilir? Tarih senaryosunda karşımıza çıkan ilk üstleniciler, ilk taşeronlar katillerdi. Kiralık katillerdi. Örneğin birisinin ölmesini isteyen, bir düşmanının ortadan kaldırılmasını isteyen insan bu suçu kendisi yerine işleyecek bir vekil bulur ve suçu ona işlettirirdi. Peki bunu neden yapardı? 1- O riski kendi almak istemediği için. 2- Hapse girmekten korktuğu veya kaçındığı için. 3- Böylesi tırnak içinde daha kolayına geldiği için. Yani paçayı ucuza yırtmak için. O halde çok basit olarak düşünecek olursak bir taşeron olmak yani üstlenici olmak bir başka kişi veya kurumun üstlenmek istemediği maliyetleri, göze almak istemediği riskleri o tarafların yerine üstlenen kişiler ve kurumlar olmak anlamına geliyor. Örneğin bir şirketin var ve seninle beraber 100 tane de insan çalışıyor. Bu insanların haliyle karınları acıkıyor ve yemek yemeleri gerekiyor. Ancak üretim sahan şehir merkezinden oldukça uzakta olduğu için elinde 2 tane seçenek var. Bunlardan bir tanesi üretim hanene bir yemekhane inşa etmek, o yemekhaneye aşçılar almak, o aşçılara malzeme temin etmek ve işçilerin karnını doyurmak. İkinci seçenekse hali hazırda işi senin gibi şirketlere yemek yapıp dağıtmak olan bir firmayla anlaşıp 100 kişilik yemeği başka bir taşerondan temin etmek. Sen de haliyle bir kapitalist olarak derdin sermayeni korumak ve onu mümkün olduğunca arttırmak olduğu için, maliyetleri indirgemek olduğu için ne yapıyorsun? Gidiyorsun bu işi senin yerine yapacak bir üstlenici yani taşeron bulup işi ona yaptırıyorsun. İkinci bir örnekte kurye servislerinden gelsin. Mesela bugün Uber gibi, Foodpanda gibi farklı farklı isimlerde bireysel üstlenicilerle birlikte çalışan ve şirketlere teslimat hizmeti veren başka şirketler var. Bunlar da birer üstleniciler yani taşeronlar. Bu şirketlerin taşeronları ise bireysel üstlenici olan ve kuryelik yapan insanlar. Taşeronun taşeronu. Farklı bir örnekte ihale usulü çalışan belediyelerden gelsin veya kapitalist devletlerimizde. Bu devletler ve belediyeler tırnak içinde birer anonim şirket gibi yönetildiği için her şirketin yapacağı gibi giderler, mümkünse şeffaf bir şekilde ihale açmaya çalışırlar ve bu ihaleler vasıtasıyla başka başka üstlenicilere, taşeronlara projeler ve işler verirler. Her ne boyutta ve isim altında olursa olsun bizler halk olarak bu üstlenicileri, taşeronları, taşeronların taşeronlarını, bazen de taşeronların taşeronlarının taşeronlarını karşımızda buluruz. Baktığın zaman sermayede için işler yolunda gitmektedir. Niye? Çünkü taşeronluk da artık bir sektör haline geldiği ve o sektörde de diğer her sektörde olduğu gibi rekabet var olduğu için taşeronla çalışmak isteyen bir insan veya şirket piyasada birçok ucuz üstlenici bulabilir. Ortada koskocaman bir sektör var. Bir taşeron olarak ürettiğimiz şey ister bir ürün veya hizmet olsun, istersen de bir taşerondan ürün veya hizmet alıyor olalım. Söz konusu bu değerler artık kamunun kontrolünde ve denetiminde olmadığı için, kamusal mal olmadığı için dolayısıyla kamu tarafından denetlenemez ve kontrol edilemez hale geliyor. Neymiş efendim, ticari sırmış, gizlilikmiş, bu bilgiler paylaşılmazmış halk ile, bilmem neyin gizli formülü varmış, bu süreçlerden sistemli bir şekilde dışlanırız ve soyutlanırız. Biz bu efendilere çok biliyorsanız gelin siz yapın, bırakın taşeron tutmayı veya bırakın bizi köleliğe mahkum etmeyi, sizler girin tarlalara, sizler girin atölyelere, sizler oturun bilgisayarların başına, sizler girin fabrikalara. buralara dediğimiz zaman da bizim çok işimiz var. Bizler çok meşgul insanlarız. Biz sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Haftada 80 saat çalışıyoruz. Gibi cevaplar veriyorlar. Peki bu boşluğu, yani üretimden çıkan değerin kalitesinin ne kadar sürdürülebilir olduğunun, ne kadar çevre dostu, ne kadar işçi dostu olduğunun kontrolünü kim sağlıyor? Her piyasa düzeninde olduğu gibi piyasa denetleme kurulları sağlıyor. Bazen de özel şirketler, araştırma şirketleri, denetleme şirketleri veya iş güvenliği şirketleri tarafından denetleniyorlar. Ama yine o kurullar, o şirketler, o organizasyonlar da birer kapitalist işletme olarak kurulup işletildiği için, yani düzenin çarkları oralarda da sermayeyle döndüğü için, onlar da bu işi yapmaları için kendilerinden hizmet alan şirketlerin hizmetçileri oluyorlar. O halde bu işteki giz nerede? Az önce söylediğim gibi sermayede. Tekrarlamakta fayda var. Biz ne biliyoruz? Kapitalizmden önceki düzenlerde, ekonomik modellerde ve deneylerde, kölelik düzeninden başlayarak değer üretiminde kullanılan en büyük araç toprağın kendisiydi. O düzende toprak efendilere ve topraktan çıkan değer de yine efendilere aydı. Ardından o düzen yıkıldı, yerine ağa ve maraba düzeni geldi. Bu düzende peki en büyük değerin üretildiği araç neydi? Yine toprağın ta kendisi. Peki o düzende topraktan çıkan neredeyse bütün değerin sahibi kimdi? Ağaların ta kendisi. Ardından bu düzen gitti ve yerine kapitalizm geldi. Fakat burada farklı bir şey oldu. Klasik anlatımıyla daha önce toprağa dayalı olan üretim şekli sanayinin gelişiyle birlikte hem toprağa aynı zamanda o sanayide kullanılan üretim araçlarının sahiplerinin eline geçti. Bütün üretim sermayenin etrafında şekillendi ve bu modelde de üretilmiş ne değer varsa o değerin sahibi oldukça az bir insan toplusu haline geldi. Tam bu noktada hayati derecede önem taşıyan bir şeye değinmeden geçmeyeceğim. O yüzden virgül koyuyorum. Efendiler ve ağalar bir parmak şıklatmasıyla toprak yaratamıyorlardı. Toprağı meydana getiremiyorlardı. Çünkü bu kaynak sınırlıydı. Fakat bu düzende, kapitalist düzende üretimin gerçekleşebilmesi için gerekli olan sermaye, merkez bankaları ve o merkez bankalarının asıl sahipleri olan az sayıda bir insan toplusu tarafından üretilebiliyor. Bu o kadar önemli, o kadar kritik bir mevzu ki toprak egemen bir düzende bir efendinin, bir ağanın elde edebileceği güç sahip olduğu toprakla ölçülebilirken bugünün dünyasında sınırsız ve keyfi para üretiminin kurulu olduğu bir ekonomik düzende az sayıda olan sadece birkaç insan bir araya geliyor ve sermayenin yani paranın ne kadar, ne sıklıkla, ne ölçekte basılacağına karar veriyor. Bu adeta şikeli bir monopoli oyunu. Eğer daha önce o masa oyununu oynadıysan şunu bilirsin ki oyunu oynayan 5 kişi varsa oyunun başlangıcında o 5 kişiye de kasadan eşit miktarda para dağıtılır ve oyun esnasında rekabet yapmaları istenir kendilerinden. Bugünün düzenini o oyuna kurgularsak sanki birisi sürekli dışarıdan oyuna para enjekte ediyor. Özellikle oyundaki birkaç kişinin cebine para basıp sokuyor. Ve oyunun şikeli olduğu böyle bir modelde değer üretiminde kullanılan o aracın, değiş tokuş aracının günün sonunda kimlerin elinde toplanmasını bekliyorsun? Elbette onu üretenlerin elinde. Şimdi dönelim taşeron mevzusuna. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok dikkatlice dinlemeni istiyorum. Yayının başından beri anlattığım gibi kapitalizm taşeronlara ihtiyaç duyuyor mu? Elbette duyuyor. Çünkü maliyetleri indirgemek gibi bir kaygısı var. Peki biz insanlık olarak sürdürülebilir, sağlıklı ve en önemlisi kaliteli ürünlerin ve hizmetlerin üretilmesi konusunda bu taşeron hizmetlere güvenemeyeceğimiz biliyorsak, gördüysek ve görüyorsak ne yapmamız gerek? Cevap oldukça basit ve kısa. Zaten bize ait olan şeyi bizden alanlardan geri almamız gerek. Bu mümkün mü? Evet mümkün. Bunun örnekleri var mı? Başarılı veya başarısız birçok denemesi var tarihte. Yani halkın, üretilmiş bütün değerin asıl sahibinin, üreten kesimlerin ürettiği bütün değerin tamamına sahip olabildiği örnekler var. Bugün cahil kalmanın lüks olduğu bir dönemde internet gibi bir kaynak elinde varken sen de açık kaynaklara girip bu tür kazanımların geçmişteki örneklerine bakabilirsin. Fakat bu olaylar tarihin tozlu raflarında birer hikaye olarak değil, tam aksine bir fikir pusulası olarak bugünün hayatta kalmaya çalışan gariban halklarına, çevresel yok oluştan kurtulmak isteyen insanlığa, sağlıklı bir aileye ve çocuklara sahip olmak isteyen sana, bana ders olabilecek nitelikte senden düşünmeni, sorgulamanı ve araştırmanı istiyorum. Ne o köle efendi düzeninin köle pazarlarına köle getiren köle tacirleri, değerleri ne ağım araba düzeninde üretilen değerleri kırsal bölgelerden alıp şehirlere taşımayı başaran tüccarlar ne de bugünkü haliyle bireysel ve kurumsal üstleniciler sana, bana, sıradan ve basit insanlara iyi bir gelecek hazırlayamadı, hazırlayamaz. Bu adamlar, kapitalistler maliyetlerden ve risklerden kaçmaya çalıştıkça üretilmiş ne kadar değer varsa o değerlerin kalitesi ve sürdürülebilirliği azalıyor. Daha çabuk eskiyen, daha çabuk bozulan teknolojik ürünler, yediğimizde aslında bizi zehirleyen ve endüstriyel işlemden geçmiş gıdalar, sırf maliyeti daha uyguna denk gelsin diye araştırma safhası çabucak tamamlanmış, Ar-Ge'si iyi yapılmamış aşılar ne götürdüyse senden ve benden götürüyor. Kendilerince o efendi kılıklıların istikbali ve gelecekleri oldukça rahat ve garanti altında. Özellikle bu pandemi bize neyi gösterdi? Birer taşeronla, yani ilaç veya aşı üreten şirketlerle çalışan devletlerimiz söz konusu bütün halkı aşılamaya geldiğinde donup kalıyorlar. Nerede bizim kamusal kaynaklarımız, onlarca yıl boyunca verdiğimiz vergiler, bilimsel enstitülerimiz, araştırma vakıflarımız, bunların hepsi bir kenara dursun. Vergiyi verdiğimiz, o sırtımızı yasladığımız devletlerimiz nerede? 10 yıllar boyunca vergi veriyorsun ve ihtiyacı olduğunda seni 5 ay boyunca yaşatabilecek ve küçük bir doz aşıyı vurabilecek devlete sahip değilsin. Böyle bir kriz anında, pandemide bizler dünya halkları olarak ne gördük? Kaplan kağıttanmış. Bugün Avrupa halklarının dahi aşı olamamasının en büyük nedeni birliğin bu aşı şirketlerinden aşılanmadan doğacak riskleri kabul etmelerini istemesi, o taşeronların da bu risklerden kaçınması ve beraberinde gelen bürokratik tartışmalar. Bak gördün mü? Yine aynı şey. Riskler, maliyet hesapları, karlılık oranları, bir dozu ne kadardan satacağız kavgası. Tabi bu arada o yayının başında söylediğim gibi eski manasıyla tırnak içinde katil taşeronlarla kapitalist devletlerimizin pazarlığı sürürken ölüp yitip giden yine biz oluyoruz. Üstelik başka bir dünya ve hep birlikte kurtuluş mümkünken. Eğer diyorsan ki başka bir dünya mümkün ve bu yayın devam etmeli, patreon.com'da Zırveizm adına küçük katkılarını iletebilirsin. YouTube'da, Twitter'da ve Instagram'da arama çubuğuna Zırveizm yazıp takip ederek de katkıda bulunabilirsin. Senden özel isteğim bu yayını en az bir kişiyle paylaşman ve onun da fikrini sormandır. Sonraki yayında görüşmek üzere.